Ayrım 15, sayfa 177. Liv, radyoda saat 1 haberlerini dinlerken misafir yatak odasından gelen seslerin farkında olmadığı gibi evde biri varken hissettiği tedirginliği de hissetmiyordu. Yumuşak bir bezle granit yüzeyi silip parlatıyor, olmayan kırıntıları yerden topluyordu. En sonunda camın üzerinden ahşap zemine, oradan da asma bölümden pleksi malzemeden yapılmış merdivenleri çıkıp odasına gitti. Gömme dolaplar içlerindeki kıyafetlere dair en ufak bir ipucu vermiyordu. Geniş ve boş yatak odanın ortasında duruyordu. Bu sabah orada bıraktığı iki anımsatıcı örtünün üzerindeydi. Oturup hepsini yerine koydu ve odanın açık yeşil, gri renklerinin arasında ışıldayan yaldızlı sarı çerçevenin içindeki ardında bıraktığın kadın portresine bakıp düşüncelere daldı. Sana benziyor. Hiç de bana benzemiyor. Aşk sarhoşluğuyla David'e gülmüştü. Hala David'in kendisiyle ilgili düşüncelerini anlamaya çalışıyordu. Ona çok benziyorsun. Ardında bıraktığın kadın artık gülümsüyor. Liv soyundu ve kıyafetlerini güzelce katlayıp yatağın ucundaki sandalyeye bıraktı. Tekrar resme bakmamak için lambayı kapatmadan önce gözlerini kapattı. Bazıları rutin bir hayatı tercih eder. İşte Liv Halston da onlardan biriydi. Hafta içi her gün saat 7.30'da uyanır, eşofmanlarını giyer, iPod'unu alır, ne yaptığını bile anlamadan uykulu gözlerle gürültülü asansöre yönelir, nehir kenarında yarım saat koşardı. Bir ara korkunç bir azimle işlerine gidenlerin arasına karışır, geri geri giden dağıtım araçlarının yanından geçerken tamamen uyanır, zihni kulaklarındaki müziğin ritmine ayak uydururken kaldırımı arşınlayan yumuşak ayak seslerini duyardı. En önemlisi hala çok korktuğu o anlardan kendini kurtarmış olurdu. Uyanır uyanmaz yaşadığı kaybı anımsadığı, düşüncelerinin zehirli, simsiyah bir bulutun içine girdiği savunmasız anlardı bunlar. Dışarıdaki dünyayı, kulaklıklarındaki gürültüyü, hareketlerini bir tür saptırıcı olarak kullanabileceğini anladığında koşmaya başlamıştı. Ve artık bu bir alışkanlığa dönüşmüştü. Düşünmek zorunda değilim, düşünmek zorunda değilim, düşünmek zorunda değilim. Özellikle de bugün. Koştuktan sonra ağır ağır yürüyüp kahve alır, gözleri terden yanıp tişörtünde çirkin ter lekeleri belirirken asansörle cam eve çıkardı. Duş alıp giyinir, kahvesiyle birlikte iki dilim marmelatlı ekmek yerdi. Ağzına kadar dolu bir buzdolabı içini kararttığı için evde yemek bırakmazdı. Yiyecekler ona kraker ve peynirle beslenmek yerine yemek pişirmesi gerektiğini anımsatıyordu. Yiyeceklerle dolu bir buzdolabı yalnızlığını yüzüne vurmak gibi bir şeydi. Sonra masasına oturur, e-postalarını kontrol eder, gece gelen işlerine başlardı. Ya da son zamanlarda sıkça yaşadığı gibi başlayamazdı. Mo, kapına kahve bırakıyorum. İçeriden bir yaşam belirtisi duymak için bekledi. Saat 8'i çeyrek geçiyordu. Misafirini uyandırmak için erken bir saat miydi? Birini yatıya çağırmayalı, öyle uzun zaman olmuştu ki neyin doğru olduğunu bilmiyordu. Kısa da olsa bir yanıt, hatta sinir bozucu bir homurtu duymak için öylece bekledi ve sonunda Mo'nun uyuduğuna karar verdi. Bütün gece çalışmıştı ne de olsa. Liv, plastik bardağı her ihtimale karşı kapıya bırakıp duşa yöneldi. Posta kutusunda 4 mesaj vardı. Sevgili Bayan Halston, e-posta adresinizi reklamyazarları.com'dan aldım. Küçük bir kırtasiye işletiyorum ve broşür yazdırmak istiyorum. Sanırım 1000 kelime için 100 sterlin alıyorsunuz. Fiyatta biraz indirim yapabilir misiniz? Bütçemiz çok kısıtlı. Broşür yaklaşık 1250 kelime. Saygılar, Bay Trenis Blank. Livy, tatlım, ben baban. Caroline beni terk etti. Çok yalnızım. Artık kadınlardan bir beklentim kalmadı. Vakit bulursan beni ara. Selam Liv. Perşembe için sorun yok değil mi? Çocuklar o günü iple çekiyor. Akşam saat 8 bize uyar ama istersen değiştirebiliriz. Bir şeye ihtiyacın olursa haber ver. Sevgiler, Abiola. Sevgili Bayan Halston, sizi birkaç defa aramamıza karşın ulaşamadık. Kredi limitinizi aşmanızla ilgili konuşmak için lütfen bizimle irtibata geçin. Aksi takdirde ek ödemeler yapmak zorunda kalacaksınız. Lütfen bize güncel iletişim bilgilerinizi de bildirin. Saygılar, Damien Watts, hesap yöneticisi NatWest Bank. Önce ilk mesaja yanıt yazdı. Sevgili Bay Blank, ücrette bir miktar indirim yapmayı isterdim. Ancak bu miktar ihtiyaçlarıma ancak yetiyor. Broşürleriniz için iyi şanslar. bu işi çok daha ucuza yapacak, dil bilgisi kurallarına ya da noktalama işaretlerine çok önem vermeyen ve broşür metninde 20 defa onlara yerine orada yazdığını fark etmeyecek biri mutlaka çıkardı. Ama Liv zaten düşük olan fiyatın daha da düşürülmesi taleplerinden artık bıkmıştı. Baba, seni daha sonra arayacağım. Olur da Caroline bir ara dönerse giyinik olmaya çalış. Bayan Patel'in dediğine göre geçen hafta laleleri çıplak sulamışsın ve polisin seni bu konuda uyardığını biliyorsun. Liv X. Caroline'in evi önceki terk edişlerinden birinde Liv babasına moral vermek için uğramış ve babası da onu Asya motifli ipek bir robe de chambre'la karşılamış, Liv'in karşı çıkmasına izin vermeden ona sımsıkı sarılmıştı. Daha sonra Liv onu uyardığında da ''Ben senin babanım, Tanrı aşkına'' diye söylenmişti. Yaklaşık 10 yıldır düzenli çalışabileceği bir işi bulamayan Michelle Worthing, çocuklar gibi bir türlü uslanmıyor ve giyinmekten hoşlanmadığını sık sık dile getiriyordu. Liv çocukken arkadaşı Samantha Howcroft, anne ve babasına Bay Worthing'in evde mal meydanda gezdiğini söyledikten sonra hiçbir arkadaşını eve çağırmamıştı. Kız okulda da herkese Liv'in babasının penisinin kocaman bir sosise benzediğini anlatmıştı. Babası nedense buna hiç aldırmamıştı. Yaklaşık 15 yıllık kızıl saçlı sevgilisi Caroline de onun çıplaklığını aldırmıyordu. Hatta kendisi de yarı çıplak gezmekten hoşlanırdı. Liv bazen bu iki pörsümüş, sarkık vücuda kendi vücudundan daha çok aşina olduğunu düşünürdü. Caroline, babasının en büyük aşkıydı ve yılda birkaç defa ona artık katlanamadığını söyleyip para kazanamamasından ve başka kadınlarla kısa süreli ilişkiler kurmasından yakınarak evi terk ederdi. Liv ise kadınların babasında ne bulduğunu asla anlamıyordu. ''Yaşama tutkusu tatlım'' diye açıklardı babası. ''Şehvet, ikisi de sende yoksa ölüden farksızsın demektir.'' Liv daima içten içe babasını hayal kırıklığına uğrattığından kuşkulanırdı. Kahvesinin dibini içtikten sonra Abiola'ya yanıt yazdı. ''Merhaba Abiola, öğleden sonra saat 2'de Konagi binasının önünde buluşalım. Sorun yok, pek istekli sayılmazlar ama umarım sana uyar. Sevgiler Liv.'' Mesajı yolladıktan sonra banka müdüründen gelen mesaja baktı. Parmakları klavyenin üzerinde sabitlenmişti. Sonra sil tuşuna bastı. Bu şekilde devam edemeyeceğini biliyordu. Zarfın içine güzelce yerleştirilmiş tebligatların, işgalci bir ordunun ayak darbeleri gibi sesini duyurmaya çalıştığının farkındaydı. Bir yerden sonra onlardan kaçamayacak, onları görmezden gelemeyecek, sessiz kalamayacaktı. Fare gibi yaşıyor, az şey alıyor, nadiren sosyalleşiyordu ama yine de yetmiyordu. Banka ve kredi kartları bankamatiklerin içinden suratına tüküreceklermiş gibi çıkıyordu. Vergi mükelleflerinin yeniden belirlenmesi çalışmalarının kapsamında geçen yıl komisyon üyeleri kapısına gelmişti. Kadın cam evi gezmiş, sonra da Liv'e onları kandırmaya çalışıyormuş gibi bir bakış atmıştı. Sanki onun gibi bir kadının o evde tek başına yaşaması hakaretti. Aslında Liv onu suçlamıyordu. David öldüğünden beri burada yaşadığı için kendini dolandırıcı gibi hissediyordu. Burayı David'in istediği şekilde koruyarak onun anısını yaşatmaya çalışan bir küratör gibiydi. Liv şimdi yüklü ikramiyelerle şişen sermayedarlar, milyonlarca sterlin maaş alan bankacılarla aynı oranda maksimum vergi ödüyordu. Bazı aylar kazandığının yarısını vergiye ödemek zorunda kalıyordu. Artık banka bildirimlerini okumuyordu. Bunun bir anlamı yoktu. Zaten ne söyleyeceklerini biliyordu. Benim hatam. Babası abartılı bir hareketle başını ellerinin arasına aldı. Seyrek gri saçları parmaklarının arasından tutam tutam dikilmişti. Mutfağın her yanına saçılmış tencere tavalardan akşam yemeği hazırlığının yarıda kaldığı anlaşılıyordu. Bir parça parmesan, bir tabak yapışmış makarna ve evin alışılmadık düzensiz hali. Ona yaklaşmamalıydım biliyorum ama ah, ateşin etrafında dönüp duran bir güve gibiydim. Hem de ne ateş, o sıcaklık, sıcaklık. Babası adeta şaşkına dönmüştü. Liv anlayışla başını salladı. Bu efsanevi cinsel talihsizliği, yerel çiçekçi dükkanını işleten, günde 40 sigara içen ve gri renkli çoraplı bilekleri, kısa pantolonlarının altından işkembe gibi görünen 50 küsür yaşlarındaki Jean'la bağdaştırmaya çalışıyordu. Yanlış olduğunu biliyorduk ama denedim. Tanrım, iyi olmayı denedim. Ama bir öğlen lale soğanı ararken üzerine sinen frezya kokusuyla yanıma geldi ve ben daha ne olduğunu anlamadan yeni bir tomurcuk gibi filiz verdim. Tamam baba, bu kadar detaya gerek yok. Liv çaydanlığın altını açtı. Setin üzerindekini temizlerken babası da kadehinde kalanı içti. Şarap için çok erken. Şarap için hiçbir zaman erken değildir. Tanrıların meyve suyu bu, tek avuntum. Hayatın avuntudan ibaret zaten. Nasıl oldu da kendine korkunç sınırlamalar koyan bir kadın yetiştirdim ben? Çünkü beni sen yetiştirmedin, annem yetiştirdi. Babası, küçük yaştaki çocuğunu terk ettiği için karısına lanetler okuduğunu, vefasızlığı yüzünden ona isyan ettiğini unutmuş gibi melankolik bir ifadeyle başını iki yana salladı. Liv'in annesi 6 yıl önce ölmüştü. Babası tek çocuğunu kendisine karşı kışkırttığına inandığı o hoşgörüsüz, şirret, cadaloz kadını şimdi sanki bir melek gibi görüyordu. Liv için bunun bir sakıncası yoktu tabii. Çünkü kendisi de aynısını yapıyordu. Bir insan annesini kaybettiğinde onu olduğundan çok daha kusursuz bir insan gibi hatırlıyor, akılda hep öpücükler, sevgi sözleri ve şefkatli kucaklamalar kalıyordu. Yaşadığın kayıp seni daha sert bir insan haline getirdi. Hayır, sadece bana bir kap domates çorbası satmaya çalışan herkese aşık olmuyorum. Liv, kahve filtresi bulmak için çekmeceleri karıştırdı. Kendi evi ne kadar düzenliyse babasının evi de o kadar kalabalık ve dağınıktı. Geçen gece Pixfoot'ta Jasmine'i gördüm. Babasının yüzü aydınlanmıştı şimdi. Ne güzel bir kız, seni sordu. Liv filtreleri buldu ve birini açıp içine kahve koydu. Gerçekten mi? Bir İspanyolla evleniyormuş. Adam Errol Flynn'a benziyor. Jasmine'den gözlerini alamıyordu. Kusura bakma ama ben de alamadım. Yürüyüş insanın aklını başından alıyor. Ama adam da ona bebeğe de iyi bakıyor. Çocuk başka bir adamdan sanırım. Madrid'e yerleşeceklermiş. Liv bir fincan kahve doldurup babasına uzattı. Babası, onunla neden görüşmüyorsunuz? İkiniz iyi arkadaştınız, dedi. Liv omuz silkti. Zamanla uzaklaştık. Tek sebebin bu olmadığını babasına söyleyemezdi. Bunlar, kocanızı kaybettiğinizde yaşayacağınızı bilmediğiniz şeylerdi. Bitkinlikten uyudukça uyuyacağınızı, hatta bazı günler uyandıktan birkaç saat sonra bile göz kapaklarınızı güçlükle açık tutacağınızı ve her günü ayakta kalabilmek için olağanüstü çabayla geçirmeniz gerekeceğini bilmediğiniz gibi. Böyle zamanlarda insan sebepsiz yere arkadaşlarından nefret edebiliyordu. Her defasında birileri Liv'in kapısına gelip ona sarılıyor, çok üzgün olduğunu söylüyor, sonra da Liv onlara, kocalarına ve çocuklarına bakıp içindeki kıskançlığın şiddetine şaşırıyordu. Nasıl olur da onlar yaşarken David ölürdü? Sıkıcı ve lümpen Richard, şehirli arkadaşlarıyla, hafta sonundaki golf turnuvalarıyla, küçük ve rahat dünyası dışında hiçbir şeyle ilgilenmeden hayatta kalabiliyorken, zeki, sevgi dolu, cömert ve tutkulu David neden ölmek zorunda kalıyordu? Nasıl olur da o sefil Tim, bu dünyaya kendisi gibi hayal gücü kıt çocuklar kazandırıyorken, David'in zekası, iyiliği ve öpücükleri sonsuza dek yok oluyordu? Liv, tuvaletlerde içten içe çığlıklar attığını, hiçbir açıklama yapmadan kalabalık ortamlardan kaçıp gittiğini, kalabalık ettiğinin farkında olmasına rağmen kendine engel olamadığı zamanları hatırlıyordu. Yıllarca başkalarının mutluluğunu gördükçe kendi kaybını anımsamadan edememişti. Artık yaşadığı öfkeden kurtulmuştu, ancak mutluluk sadece kanıtlandığı için memnun olduğu bilimsel bir terimmiş gibi başarılı birliktelikleri uzaktan ya da çok iyi tanımadığı insanlarda izlemeyi tercih ediyordu. O zamanlar görüştüğü arkadaşlarıyla, Cherry'yle, Jasmine'le ve eski halini bilen tanıdıklarıyla artık görüşmüyordu. Bu tercihini açıklaması bir hayli zordu. Hem hakkında söylenenler de hoşuna gitmiyordu. Bence gitmeden onunla görüşmelisin. Tanrıçalara benzer halinizle sizi birlikte izlemekten nasıl da keyif alırdım? Liv, Carolyn'i daha ne zaman arayacaksın diye sordu. Ve çam ağacından yapılmış mutfak masasındaki kırıntıları toplayıp kırmızı şarap lekelerini sildi. Benimle konuşmuyor. Dün gece ona 14 mesaj attım. Başka kadınlarla yatmaktan vazgeçmelisin artık baba. Biliyorum. Sen de biraz para kazanmalısın. Biliyorum. Ve giyinmelisin. Onun yerinde olsam ve eve geldiğimde seni bu halde görsem anında arkamı dönüp geri giderdim. Onun kıyafetlerini giyiyorum. Tahmin etmiştim. Üzerinde hala onun kokusu var. Carolyn'in kıyafetlerinin kolunu kokladı ve yüzünde derin bir keder belirirken gözleri yaşla doldu. Dönmezse ne yaparım ben? Liv bir an ciddiyete bürünüp yerinden kımıldamadı. Acaba babası bugünün günlerden ne olduğunu biliyor muydu? Sonra kadın kıyafetleri içindeki o sefil adama buruş buruş cildinin altından gururla kabaran damarlarına bakıp bulaşıkları yıkamaya koyuldu. Biliyor musun baba, bu soruyu sorman gereken kişi ben değilim. Yaşlı adam dikkatle sandalyeye oturdu ve odanın diğer tarafına geçmek çok çaba gerektirmiş gibi derin bir iç geçirdi. Elini dirseğinin altına alan oğlu endişeyle onu izliyordu. Paul McCafferty biraz durduktan sonra sekreteri Miriam'a baktı. Sekreter onlara "Çay mı, kahve mi istersiniz?" diye sordu. Yaşlı adam başını hafifçe iki yana salladı. "Hayır, teşekkür ederim. Bakışları bir an önce başlayalım, olur mu?" diyordu. "Sizi yalnız bırakıyorum." Miriam küçük odadan çıktı. Paul dosyayı açtı. Elini masaya yaslarken Bay Nowitzki'nin bakışlarını üzerinde hissetmişti. "Evet, bugün sizi buraya çağırdım çünkü önemli bir haberim var. Bana başvurduğunuzda elinizde kaynak olmadığı için davanın zor olacağı konusunda sizi uyarmıştım. Bildiğiniz gibi birçok galeri kanıt görmeden bir çalışmayı vermeye..." "Ben o resmi çok net hatırlıyorum." Yaşlı adam elini kaldırdı. "Biliyorum, siz de kendi kaynaklardaki eksiklere rağmen söz konusu galerinin bizimle ilişki kurmak istemediğini biliyorsunuz. Eserin değerinin bir anda artış göstermesi de durumu iyice karmaşık bir hale sokuyor. Elinizde bir kanıt olmaması da bir diğer sorun." "Öyle bir resmi kusursuzca tasvir etmem nasıl mümkün olabilir ki? Evimizden zorla götürüldüğünde 10 yaşındaydım." "10 yaşında? Siz 10 yaşındayken evinizin duvarlarında hangi resimlerin olduğunu hatırlıyor musunuz?" "Hayır Bay Nowitzki, anımsamıyorum. Bir daha evimize dönemeyeceğimizi nereden bilebilirdik? Bu sistem çok saçma. Bizden çalındığını neden kanıtlamak zorundayız ki? Bütün yaşadıklarımızdan sonra üstelik." "Baba, bu konuyu konuşmuştuk." Oğlu Jason elini babasının koluna götürdü ve yaşlı adam susturulmaya alışkınmış gibi isteksizce sustu. "Ben de sizinle bu konuyu konuşmak istiyorum," dedi Paul. "Bu davada güçlü taraf olmadığımız konusunda sizi uyarmıştım. Ocak ayındaki toplantımızda annenizin Amerika'ya göç eden komşusu Arthur Bowman'la arkadaşlığı hakkında bir şey söylemiştiniz." "Evet, iyi bir arkadaşlıkları vardı. Resmi bizim evimizde gördüğünü biliyorum. Defalarca ziyaretimize gelmişti. Kızıyla top oynardım. Ama adam öldü. Öldüğünü size söylemiştim." "Ailesinin izini buldum. Des Moines'deler. Torunu Anne Marie, aile albümlerinden birinde bunu buldu." Paul, dosyasından çıkardığı belgeyi masanın diğer tarafındaki Bay Nowitzki'ye uzattı. "Çok iyi bir kopya sayılmaz ama siyah beyaz resim net bir şekilde görünüyor. Bir aile kumaş kaplı bir koltuğa doluşmuştu. Bir kadın kucağında boncuk gözlü bir bebekle gülümsüyordu. Gür bıyıklı bir adam kolunu koltuğa uzatıp yaslanmıştı. Bir çocuk da eksik dişini göstererek gülüyordu. Arkalarındaki duvarda dans eden genç bir kızın resmi asılıydı." Bay Nowitzki kısık sesle "İşte bu," deyip elini ağzına götürdü. "Degas." Görüntü bankasından sonra da Edgar Degas Vakfı'ndan kontrol ettim. Arthur Bowman'ın kızının yazısıyla birlikte resmi avukatlara yolladım. Anne Marie de resmi ebeveynlerinizin evinde gördüğünü ve babanızın resmi nasıl aldığına dair anlattıklarını hatırladığını yazdı. Sonra biraz duraksadı ama Anne Marie'nin tek hatırladığı bu değil. Annenizle babanız kaçtıktan sonra Arthur Bowman bir gece daireye geçip ailenin değerli eşyalarını toplamak istemiş. Karısına, yani Anne Marie'nin büyük annesine, oraya tam zamanında gittiğini, evin hiçbir şekilde zarar görmediğini bildirmiş. Ancak evden çıkarken resmin orada olmadığını fark etmiş. Her şey yerli yerinde olduğu için resmi yanlarında götürdüklerini sanmış. Ama tabii onlarla ancak birkaç yıl sonra irtibata geçtiğiniz için bu konu hiç açılmamış. "Hayır," dedi adam resme bakarak, "hayır, hiçbir şey almadık. Annemin düğün ve nişan yüzükleri dışında hiçbir şey almadık." Adamın gözleri yaşardı. "Resmi Nazilerin almış olması da mümkün. Nazi döneminde önemli sanat eserlerinin sistematik biçimde ortadan kaldırıldığına dair kanıtlar var." "Bunu Bay Dreschler yaptı. Nazilere o söyledi. Bunu başından beri biliyordum. Bir de babama arkadaş gibi yaklaşırdı." Dizlerine koyduğu elleri titriyordu. Üzerinden 60 yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen olağan dışı bir yanıt değildi bu. Paul'un karşılaştığı hak sahipleri 1940'taki olayları ya da tabloları dün yaşadıklarından daha net hatırlıyorlardı. "Evet, Bay Dreschler'ın kayıtlarına baktık ve Almanlarla birçok kez alışveriş yapıldığını gördük. Onlardan biri de Degas resmi. Degas'ın resmi hangi resmi olduğu belli değil ama tarih ve olaylara bakılırsa o dönemde sizin bölgenizde çok sayıda Degas resmi olmayacağı gerçeği de haklılığınızı güçlendiriyor. Adam oğluna döndü, gördün mü der gibi bakıyordu. Şey, Bay Novichki, dün gece galeriden bir yanıt aldım. Okumamı ister misiniz? Evet. Sevgili Bay McCafferty, bu yeni kanıtla ve Bayan Novichki'nin ailesinin yaşadıklarını öğrenmemizle birlikte elimizdeki bilgi eksikliğinden ötürü Femme Danzan tablosu üzerinde hak iddia etmekten vazgeçmeye karar verdik. Galerinin vasileri avukatlarını davadan çekildiklerini bildirmiştir. Tablonun resmin nasıl gönderilmesini istediğinize dair sizden haber